Ayrım 3. Malta sürgünleri. Bilal Nehir Şimşir. Sayfa 33. 1. Türk savaş suçluları. Türkiye çok sert bir ders vermek gerek. General Sir George F. Milne. İngiliz Karadeniz Orduları Başkomutanı. 12.1.1919. Cezalandırmanın hem Türk İmparatorluğunu parçalayarak milleti cezalandırma, hem de benim listemdeki gibi yüksek görevlileri ibret için yargılayarak kişileri cezalandırma biçiminde olmasını öneriyorum. Amiral Richard Webb, İngiliz Yüksek Komiser Vekili, 3.4.1919. Müttefiklerin suçlu sanılan Türk görevlileri ile subaylarını hemen tutuklatmak istemeleri, tek kategori düşman yani Müslüman Türk zararına ayrım yaratmak oluyor. Avusturyalı, Bulgar ve Alman suçluları tutuklanmış ya da rahatsız edilmiş değillerdir. Stephen Picken, Fransa Dışişleri Bakanı, 5.3.1919. Eğer yabancı bir hükümet tümen komutanlarımızı, daha büyük ve daha küçüklerini böyle rastgele tutuklar ve buna karşı devletin hiçbir hakkı ve savunulacak sözü olmazsa, o zaman halimiz nereye varır? Tutuklamak, cezalandırmak gerekiyorsa bunları hükümetimiz tutuklayıp cezalandırsın. Bir Osmanlı tümen komutanı dünyada görülmüş, işitilmiş hangi kanun, hangi mantık gereğince bir İngiliz harp divanında yargılanabilir? Yakup Şevki Paşa, Subaşı, 9. Ordu Komutanı, 27.2.1919. 2776 Rauf Bey. Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'nda yenildiğini anlayınca Ekim 1918'de mütareke ister. Mütarekeyi imzalamak görevi Hüseyin Rauf Bey'e, Orbay, verilir. Hamidiye kahramanı Rauf Bey, o tarihte Ahmet İzzet Paşa kabinesinin 10 günlük Bahriye Nazırı'dır. Müttefikler adına müzakereyi imzalamak için de İngiliz Akdeniz Filosu Başkomutanı Amiral Sir Arthur Calthorpe seçilmiştir. İki düşman denizci, 26 Ekim 1918 gecesi Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda buluşurlar. Amiral Calthorpe, Rauf Bey'i bir düşman gibi değil, saygıdeğer bir konuk olarak karşılar. Nazik, kibar ve konuksever görünür. Türk heyetini kumandan gemisinin kaptan köşkünde barındırır. Rauf Bey, bizi güvertede samimi bir tarzda kabul eden Amiral Calthorpe, istirahatimizi sağlamak maksadıyla geminin kendisine mahsus mevkilerini bize ayırtmak centilmenliğini gösterdi, der. Rauf Orbay'ın hatıraları, yakın tarihimiz cilt 1, sayfa 210. 27 Ekim sabahı başlayan mütareke görüşmelerinde de İngiliz amiral centilmenliğini sürdürür. Oldukça yumuşak görünür. Rauf Bey'e 24 maddelik bir anlaşma taslağı sunar. İngilizler bunun ilk 4 maddesiyle yetinebileceklerdi. 2. F.O. J.P. No. 494 A. İngiliz Savaş Kabinesi'nin 31.10.1918 günü oturumu. Rauf Bey'in bundan haberi yoktu. Amiral Calthorpe, taslağı madde madde Türk heyetine kabul ettirmeye başlar. Görüşmeler bir dikte havasından uzaktır. Kayıtsız şartsız teslim söz konusu edilmez. Savaş suçlusu gibi sözler de ağza alınmaz. Rauf Bey'in kuşkuları daha çok Yunan emelleri bakımındandır. Bu kuşkular giderilir. İngiliz amirali Türkleri yatıştırıcı sözler söyler. Yarım ağızla güvenceler verir. Rauf Bey pek az değişiklikle 24 maddenin tümünü kabul eder. 5 oturumda görüşmeler tamamlanır. 30 Ekim 1918 günü Mondros Mütarekesi imzalanır. Mondros Mütarekesi ileride yapılacak Sevr Anlaşması'nın ilk adımıydı. Kaypak hükümlerle doluydu. Kötü niyetle yorumlanıp uygulanınca Türkiye için öldürücü olabilecekti. Ama Rauf Bey İngilizlerin kötü niyetli olabilecekleri kanısında değildir. Amiral Calthorpe açık sözlü, dürüst, geniş görüşlü, anlayışlı bir kişi diye niteler. İngiltere'nin Türkiye'yi yok etmek istemeyeceğini söyler. 4 yıllık dünya savaşında Türkiye'de bir İngiliz düşmanlığı doğmadığını ileri sürer. İngiltere'de de bir Türk düşmanlığı bulunmadığını sanır. Kırım Savaşı'ndaki silah arkadaşlarını hatırlar. Yakın tarihimiz cilt 2, sayfa 18-19. Aradan geçen 60 yıl içerisinde köprülerin ardından nice sular aktığını fark etmemiş gibidir. Rauf Bey büyük bir başarı kazanmış gibi Mondros'tan döner. Umutludur, iyimserdir. Çevresine de iyimserlik saçar. Basına demeçler verir. Mütarekeyi imzalamak göreviyle İstanbul'dan yola çıkarken bugünkü gibi övünç ve sevinçle dönebileceğimi hiç aklımdan geçirmiyordum. İmzaladığımız mütarekeyle devletimizin bağımsızlığı, saltanatımızın hukuku tümüyle kurtarılmıştır. Sizi temin ederim ki İstanbul'umuza bir tek düşman askeri çıkmayacaktır. Adana eskiden olduğu gibi Osmanlı yönetiminde kalacaktır. Batum ve Kars da şimdilik boşaltılmayacaktır. Size tekrar ediyorum ki İngilizler bize olağanüstü bir iyi niyet gösterdiler. O kadar ki askerimizin ne kadarını terhis etmemiz gerektiğini saptamak hakkını bize bırakmışlardır. Evet, yaptığımız mütareke umudumuzun üstündedir. Devletin bağımsızlığı, saltanatın hukuku, milletin onuru tümüyle kurtarılmıştır. Yeni Gün 2-11-1918 Celal Bayar, ben de yazdım, cilt 1, sayfa 97-98. Bu iyimserlik ve özlem genellikle paylaşılır. Türkiye'de iyimserlik oldukça yaygındır. Mondros mütarekesi Türk kamuoyuna bir başarı olarak tanıtılır. Osmanlı parlamentosu mütareke anlaşmasını oy birliğiyle onaylar. Osmanlı PTT'si mutlu bir olayı kutlarcasına mütareke için anma pulları çıkarır. Derken olaylar bambaşka biçimde gelişmeye başlar. Rauf Bey'in demecinden 10 gün sonra 13 Kasım 1918 günü 55 parçalık bir düşman donanması Çanakkale Boğazı'ndan girip Dolmabahçe önüne demirler. Bu büyük armada 22 İngiliz, 17 İtalyan, 12 Fransız ve 4 Yunan gemisinden oluşmaktadır. Rauf Bey'in Balkan Savaşı'ndan beri pek iyi tanıdığı Averof zırhlısı Yunan gemilerinin başındadır. Oysa Amiral Kaltorp hiçbir Yunan gemisinin boğazlardan geçmeyeceği yolunda Mondros'ta söz vermişti. Beyoğlu'na 3500 düşman askeri çıkar. Amiral Kaltorp şimdi İstanbul'da İngiliz yüksek komiseridir. Sömürge genel valisi gibidir. İstanbul'a tepeden bakar. İngiltere Büyükelçiliği binasında değil, Suffolk zırhlısında oturmaktadır. Hiçbir Türk'e yüz vermeme yolunda talimat almıştır. G. Yeşke, Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz belgeleri, sayfa 21-23. Öte yandan işgaller başlamıştır. Düşman orduları Suriye'den, Irak'tan, Kafkasya'dan, Ege'den Anadolu içlerine yürürler. Rauf Bey bu kez mütarekenin mürekkebi henüz kurumadan Fransız, İtalyan ve İngilizler İstanbul'da bir sömürge havası yaratmaktan geri kalmadılar diye yakınır. Doktor Selahi Sonyal, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika 1, sayfa 15. Düşman donanmasının Dolmabahçe önünde demir attığı gün Mustafa Kemal Paşa Suriye cephesinden İstanbul'a gelir. Rauf Bey eskiden tanıdığı Paşa ile yeniden ilişkiler kurar. Fikir değiştirmeye başlar. İngiliz artık güvenilir dost değil, Türkiye'yi yok etmeye kararlı bir düşmandır. Kırım Savaşı'nın silah arkadaşlığı tarihe karışmıştır. Müttefikler Türkiye'nin üzerine adam akıllı çullanmışlardır. Avrupa'nın 100 yıllık hasta adamı şimdi can çekişmektedir. İzmir'in işgali sabırları taşırır. Bundan sonra Rauf Bey Atatürk'ün yanında görülür. Erzurum Sivas Kongrelerinin ikinci adamıdır. Milli hareketin öncülerinden biridir. Son Osmanlı Meclisi'ne Sivas mebusu seçilir. İngilizlerce damgalanmış bir kişi olarak İstanbul'a döner. Milli misakın Osmanlı Meclisi'nce kabul edilmesine öncülük eder. İngilizler darbeyi indirirler. 16 Mart 1920 günü İstanbul işgal edilir. Son Osmanlı Meclisi baskına uğrar. Aynı gün Rauf Bey bir grup arkadaşı ile birlikte meclis binası içinde İngilizlerce tutuklanır. 2 gün sonra İstanbul'daki yeni İngiliz yüksek komiseri Amiral de Robek, Malta valisi Lord Plummer'a şunları teller. 18 Mart günü 30 kadar önemli Türk siyasi suçlusunu Benbow gemisine yüklüyorum. Majesteleri hükümetinin talimatı uyarınca tutuklandılar. Bunların Malta'da kabulü ve emin bir yere hapsedilmeleri için emir verirseniz müteşekkir kalırım. Ben bu 21 Mart'ta Malta'da olacak. Amiral de Robek, vapura yükleyip Malta'ya yolladığı bu kişileri kısaca Lord Curzon'a anlatır. Listenin 3. sırasında bulunan Hüseyin Rauf Bey için eski Bahriye Nazırı, Milliyetçi Hareket'in başlıca teşkilatçılarından biri Sivas mebusu der. Adının karşısında bir de rakam vardır. 2776. FO 371-5089-E-2805 Derobek'ten Curzon'a yazı. İstanbul 25-3920 No 402-Y-R-2886. Bu Rauf Bey'in Malta'daki sürgün numarasıdır. Bundan böyle Rauf Bey artık İngilizlerin bir konuğu değildir. Kaptan köşkünde ağırlanmaz. Tel örgüler arasında, Polverista kampında tutukludur. Hamidiye kahramanlığı, Bahriye Nazırlığı, mütarekenin imzacısı nitelikleriyle de anılmayacaktır. Kendisinden Malta'da savaş tutsağı, siyasal suçlu, savaş suçlusu diye söz edildiği olacaktır. Ama bu dönemin İngiliz belgelerinde o sürekli olarak sadece bir numarayla anılır. 2776 Rauf Bey. Mimlenen komutanlar. Türk savaş suçluları denince ilk önce akla Enver, Talat, Celal Paşalar gibi İttihat ve Terakki liderleri gelir. Türkiye'yi savaşa sokan, savaşı uzatan onlardır. Galipler en başta onların ardına düşeceklerdir diye düşünülebilir ama öyle olmaz. Müttefikler, mütarekenin ilk günü Türkiye'den kaçan bu ittihatçı başları kovalamakla oyalanmazlar. Bu işi ertelemiş ya da şimdilik Türkiye'deki ittihatçı düşmanlarına bırakmış görünürler. Tevfik Paşa, özellikle damat Ferit Paşa kabineleri, Almanya'ya kaçan ittihatçı liderleri geri almak için diplomatik girişimlerde bulunurlar. Kurulan özel mahkemede kaçak ittihatçılar gıyaben ölüm cezasına çarptırılırlar. Almanya'dan geri alınamazlar. Almanya ile barış antlaşması imzalandıktan sonra İngilizler de bunları kovalamaya girişeceklerdir. Mütarekenin ilk aylarında İngilizlerin dikkati öncelikle Türk cephe komutanlarına dönüktür. Cephedeki komutanlar kaçak ittihatçılardan daha önemli sayılır. İleride Malta'ya sürülmek ya da yargılanmak üzere ilk mimlenen kişiler komutanlardır. Türkiye yenilmişti. Mütareke imzalamak zorunda kalmıştı. Ama bu yenilgi müttefiklerin özledikleri gibi olmamıştı. Mütareke imzalandığı gün bugünkü Türkiye toprakları işgal edilmiş değildi. Güney cepheler aşağı yukarı milli misak sınırındaydı. Suriye cephesinde Halep düşmüştü ama Hatay henüz Türkiye'nin elindeydi. Irak'ta cephe Musul şehrinin 60 kilometre kadar güneyindeydi. Kafkasya'da ise durum Türkiye'ye daha da elverişliydi. Mütareke ile bu durum olduğu gibi dondurulursa Anadolu parçalanmadan kalacaktı. Türk toprakları üzerinde bir Ermeni devleti kurulmayacaktı. Türkiye'yi yok etme planları mütareke döneminde uygulanmaya başlanır. Resmi ağızlarda buna mütareke uygulama adı verilir. Mondros mütarekesinin kaypak maddeleri Türkiye'yi parçalama anlamındaki bir uygulamaya oldukça elverişlidir. Ayrıca müttefikler mütareke anlaşmasını da çiğneyip aşarlar. Böylesine bir mütareke uygulamasıyla ilk önce cephe komutanları karşı karşıya kalırlar. Galiplerin emelleri mütarekenin daha ilk ayında ortaya çıkar. 9 Kasım'da İskenderun, 12 Aralık'ta Adana, 17 Aralık'ta Mersin işgal edilir. Buralarda Nihat Paşa anılmış komutasındaki 2. ordudan arta kalan birlikler Torosların kuzeyine çekilirler. Silahların, cephanenin önemli bir kısmı düşmana teslim edilir. Gülek Boğazı'nın savunulması bakımından stratejik önem taşıyan Pozantı'nın düşmana kaptırılmaması için çaba harcanır. Ama 27 Aralık'ta Pozantı da düşman eline düşer. 2. Ordu karargahı artık Orta Anadolu'da Konya'dadır. 2. Ordu'nun yalnız iskeleti kalmıştır. İşgal edilen bu bölgeye Mondros Mütarekesi'nde Kilikya adı verilir. Kilikya'nın sınırı belli değildir. Müttefiklerin keyfine ya da insafına göre genişletilmeye elverişli bir bölgedir bu. Kilikya'nın işgalinin altında bu bölgeyi Türkiye'den kesinlikle koparmak planı yatar. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 11 Kasım 1918 günlü bir belgede Kilikya'da Kuzey Suriye'de bir Ermeni devleti kurulması öngörülür. Bu yerlerin Ermeni göçmenleriyle doldurulabileceği belirtilir. Amerika'dan da Ermeni göçmenleri getirme tasarlanır. Kurulacak Kilikya Ermeni Devleti'nin Türklerle Araplar arasında bir tampon devlet olabileceği düşünülür. Kuzeyden gelecek sızmalara karşı Arap devletini güvenlik altına alabilmek için Türk olmayan bir Kilikya kesinlikle gereklidir denir. F.O. 406'ya 40, No. 31, P. 32, Memorandum on Certain Conditions of Settlement of Western Asia, 11-11-1918. İngiliz ordu kumandanı Nihat Paşa düşmanın bu planını sezer. İstilacılarla birlikte üniformalı Ermenilerin de Çukurova'ya doluştukları görülür. Bunlar öç almak hırsıyla doludurlar. Ordu kumandanı geri çekilirken yerli halk onu korumayı düşünür. Halka silah dağıtır. Köylerde, kasabalarda milli örgütler kurmaya çalışır. Mimlenir. 2 Ocak 1919 günü İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliği Bab-ı Ali'ye bir nota verir. Türk halkını örgütleyip silahlandırdığı, kasabalarda, köylerde İslam dernekleri kurduğu için Nihat Paşa'nın görevine son verilmesini ister. Harbiye Nazırı Cevat Paşa, çobanlı, bu isteği kabul etmez. İngilizler buna bir mim koyup 16 Ocak'ta ikinci bir nota verirler. İngiliz baskısı karşısında Cevat Paşa istifa eder. Yerine gelen Ömer Yaver Paşa 22 Ocak'ta hükümetin kararıyla Nihat Paşa'yı İstanbul'a çağırır. İkinci ordunun başına Cemal Paşa, Mersinli atanır. Harp Tarihi Dairesi, Türk İstiklal Harbi 1, Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı, Ankara 1962, sayfa 74. Nihat Paşa görevinden alınmakla İngilizlerin hışmından kurtulur. Onu korumaya çalışan Cevat Paşa ise İngilizlerin kara listesine girer. 1920 yılında Cevat Paşa, Genelkurmay Başkanı bulunduğu bir sırada Cemal Paşa, Mersinli de Milli Savunma Bakanı iken İngilizlerce yakalanıp Malta'ya sürüleceklerdir. Onların Malta künyeleri de birer numara olacaktır. 2772 Cemal Paşa, 2773 Cevat Paşa. Irak cephesinde durum Suriye cephesinden daha çetindir. Mondros Mütarekesi Irak'taki Türk garnizonlarının en yakın müttefik kumandanına teslimini öngörmektedir. Anlaşmada ayrıca karışıklık çıkarsa müttefiklerin 6 Ermeni vilayetini işgal edebilecekleri belirtilmektedir. Yani işgaller Irak'tan Doğu Anadolu'ya da sıçrayabilecektir. İşgal edilen yerlerse artık Türkiye'ye geri verilmeyecektir. İngiltere Dışişleri Bakanı Mr. Balfour, 9 Kasım 1918'de bunu Amiral Kaltorp'a bildirir. Farkında olduğumuz gibi Irak, Suriye ve Arabistan'da işgal ettiğimiz toprakların Osmanlı egemenliğine veya yönetimine dönmeyeceği siyasetimizin değişmez parçasıdır, der. Yeşke, Op, Cid, sayfa 21. Irak'taki 6. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa Sabis bu değişmez İngiliz siyasetini sezer. Bunu engellemek için çabalar. Orduyu düşmana teslim etmez. Bu yenilmemiş bir ordudur. Mütareke anlaşması deyimiyle garnizon değildir. Teslimi söz konusu olamaz diye düşünür. Musul şehrini ve vilayetini boşaltmayı da önce reddeder. 1918 Kasım ayının ilk günlerinde Irak'taki İngiliz orduları komutanı General Marshall ile Ali İhsan Paşa arasında gergin yazışmalar, tartışmalar olur. Sonunda İngiliz baskısı ve İstanbul hükümetinin buyruğu üzerine Ali İhsan Paşa 10 Kasım'da Musul şehrini boşaltmak zorunda kalır. Protesto ederek askerimi çekiyorum der. Nusaybin'e çekilir. Ama silah, cephane, erzak stoklarını İngilizlere pek kaptırmaz. Kuzeye taşıtır. Askeri terhis işini de çok ağırdan alır. İngilizler 15 Kasım'da Musul şehrini, Kasım sonunda da bütün Musul vilayetini işgal ederler ve oradan da Antep'e doğru uzanırlar. Harp Tarihi Dairesi, Türk İstiklal Harbi 1, sayfa 78 ila 98. İngilizler Güneydoğu Anadolu'ya doğru uzanınca durum bir kez daha gerginleşir. Ali İhsan Paşa Mütareke Anlaşması'nın İngilizce metninde Ermeni vilayetleri diye adlandırılan 6 Doğu Anadolu vilayeti işgal edilince buralarda bir Ermeni devleti kurulmak isteneceğini anlar. Buna karşı tedbirler almaya çalışır. 6. Ordu Karargahı Diyarbakır'a çekilmiştir. Ordu kumandanı bu bölge Müslümanlarını silahlandırıp örgütlemek işine girişir. Anılarında şöyle der. Irak ve Suriye'nin elimizden çıktığı aşikardı. Hiç olmazsa 6 Doğu vilayetini bu akıbetten kurtarmak için uğraşmak lazımdı. Aciz içinde bocalamakta olan İstanbul hükümetinden enerji beklemek abesti. Her kasabanın ve şehrin Müslüman halkın hukukunu muhafaza için müdafaa-i hukuk cemiyetleri ve mahalli milis teşkilatı kurmalarını valilerle müstakil mutasarrıflara tavsiye ettim. Bu hukukta icap eden silah ve cephaneleri 6. Ordu'nun elindeki kaynaklardan vereceğimizi bildirdim. Ali İhsan Sabis, Harp Hatıralarım, Cilt 5, Ankara, 1951, sayfa 8-9. Doğu Anadolu'da Ermenistan projesini engellemeye çalışan Ali İhsan Paşa, 1919 yılının ilk aylarında da İngilizleri uğraştıracak ve savaş suçlusu olarak damgalanacaktır. Malta'ya ilk sürülen Türk Ali İhsan Paşa'dır. Mart 1919'da sürülmüştür. Yargılanacak olan kişilerin başında yer alır. Malta künyesi 2667 Ali İhsan Paşa'dır. Mütareke döneminin daha ilk aylarında mimlenen bir başka Türk komutanı da Yakup Şevki Subaşı Paşa'dır. Büyük taarruzda 2. Ordu Komutanı olan Yakup Şevki Paşa, Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı sıralarda Kafkasya'daki 9. Ordu Komutanı'dır. Mütareke uygulamasında 9. Ordu Komutanı'na ağır bir görev düşer. Bu ordu uzun ve çetin bir çekilme zorunda bırakılır. Mütareke haberi Türk ordusunu Azerbaycan, Dağıstan ve Kuzeybatı İran içlerinde bulur. Bakü ve Tebriz Türk birliklerinin elindedir. Bu uzak yerlerden Erzurum'a doğru çekilme görevi Yakup Şevki Paşa'ya verilir. Çetin bir iştir bu. Buralarda 30 bin ton kadar yiyecek stoğu vardır. Batıya taşınması gerekir. Yoksa ordu, hatta halk aç kalacaktır. Ulaştırma araçları yetersizdir. Kış bastırmıştır. Ordu çekilince meydan Ermeni çetelerine kalacaktır. Ermeniler İngiliz himayesinde yürümek ve öç almak için sabırsızlıkla beklemektedirler. Türk halkı can, mal, namus kaygısındadır. Çekilmemesi için orduya yalvaranlar vardır. Orduyla birlikte göçe kalkışanlar da az değildir. Ama ordu çekilmek zorundadır, çekilir. Türk birlikleri 17 Kasım'da Bakü'yü, 18 Kasım'da Tebriz'i, 4 Aralık'ta da bütün Kuzeybatı İran'ı boşaltır. Halk kendi kendini savunmak için tedbirler almaya çalışır. Bu arada Ahıska'da bir de geçici hükümet kurulur. Bu çekilmenin birinci safhasıdır. İngilizler 11 Kasım 1918 günü 3 sancağın, yani Kars, Ardahan ve Batum'un da hemen boşaltılmasını isterler. İstanbul hükümeti İngiliz isteğine boyun eğer. Yakup Şevki Paşa bu kez çok daha çetin bir durumla karşı karşıya kalır. Boşaltılacak bu yerlere İngilizlerle birlikte Ermenilerle Gürcülerin yürüyecekleri kesindir. Yerli Türk halkını gözle görülür bir ölüm beklemektedir. Ordu komutanı çekilmeyi geciktirmek, zaman kazanmak ister. Yerli Türkler ordunun kalması, direnmesi için yalvarır. Yakup Paşa hükümetin buyruğuna karşı gelemez, direnişe karar veremez. Yalnız yerli Türklerin savunma hazırlıklarına yardımcı olur. Kars'ta ordunun çekileceği Ardahan, Artvin, Oltu, Kağızman, Sarıkamış gibi yerlerde Milli Şura hükümetleri kurulmasını destekler. Bu minyatür hükümetler Ermenilere karşı kendi başlarının çaresine bakmaya ve bölgesel kurtuluş savaşına hazırlanırlar. Denilebilir ki Doğu'da Kurtuluş Savaşı 1918 yılında başlar. Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, İstanbul 1974, Cilt 3, sayfa 1153. Yakup Şevki Paşa 1919 başlarında hemen hemen bütün ağırlıklarıyla 9. Ordu'yu Erzurum'a kaydırmayı başaracaktır. Daha sonra 15. Kolordu olarak örgütlenecek olan bu güç, Kurtuluş Savaşı başlarında Türkiye'nin ordu denebilecek tek askeri gücüdür. Bu ordunun kurtarılabilmiş olmasında Yakup Şevki Paşa'nın uyanık davranmasının büyük bir payı vardır. Ne var ki 9. Ordu'yu dağıtmayan, silahları cephaneye İngilizlere kaptırmayan, gıda stoklarını batıya taşıyan ve Ermenilere karşı yerli Türkleri silahlandıran Yakup Şevki Paşa kara listeye girer. Daha sonra Malta'ya sürülecektir. Onun gibi Kars Şurası'nın bütün üyeleri de Malta'ya sürülecekler arasındadır. Kafkas ordusundan Halil Paşa, Küçük Cemal Paşa, Tümen komutanlarından Ali Rifat ve Mürsel Beyler gibi birçok Türk subayı mütarekenin daha ilk aylarında İngilizlerce mimlenirler. Bunları yakalamak, yargılamak, sürmek için İngilizler pusudadır. Olaylar 1919 yılı içinde çorap söküğü gibi çözülecektir. İngilizlerce daha 1918 yılında kara listeye alınan 1919'da da Malta'ya sürülen komutanlar arasında Medine müdafiği Fahrettin Türkkan Paşa'yı da anmak gerekir. O da mütareke uygulamasına karşı direnenler arasındaydı. Yalnız direniş amacı biraz başkaydı. Mütareke imzalandığı sırada Fahrettin Paşa, Medine'deki Osmanlı kuvvetleri komutanıydı. Bu birlikler sözde Yıldırım Orduları grubuna bağlıydı ama genel karargâhtan kopmuştu. Arada telsiz haberleşmesi bile kalmamıştı. Yıldırım Orduları dağıldıktan sonra ise Fahrettin Paşa büsbütün kendi başına buyruk kalmıştı. 6 Kasım 1918'de Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, mütareke yapıldığını Fahrettin Paşa'ya teller. Mütareke gereğince Hicaz, Asir ve Yemen'deki Osmanlı birlikleriyle garnizonlarının teslim olacaklarını bildirir. Ana yurdu kesin bir ölümden kurtarmak amacıyla bu acıklı hükme boyun eğdildiğini söyler. Buna uyulmasını ister. Pek yakında yurdumuza sağlıcakla dönmemizi Tanrı'dan dilerim, der. Genelkurmay Harp Tarihi Dairesi, Türk İstiklal Savaşı Cilt 1, sayfa 201. Bu telgraf buyruğu 2 gün gecikmeyle, o da ancak İngiliz telsizleri aracılığıyla Fahrettin Paşa'ya ulaştırılabilir. Paşa İstanbul'un buyruğunu 2 gün gizler. Bu arada çarpışmaları durdurur, askeri Medine'ye çeker. Haber duyulunca yanındaki subaylarla Medine ileri gelenlerini Harem-i Şerif'te toplar. Sessiz, kasvetli bir öğle namazından sonra paşa kalkar, kararını açıklar. "Ey Nas!" diye başlayan bir nutuk söyler. Din duygularını coşturur ve kutsal savaşa devam edeceğini ilan eder. Şunları ekler. "Ey Nas, malumunuz olsun ki, şeci ve kahraman askerlerim, bütün İslam'ın sırtını dayadığı yer, manevi gücünün desteği, hilafetin göz bebeği olan Medine'yi son fişengine, son damla kanına, son nefesine kadar muhafazaya ve müdafaya mecburdur. Feridun Kandemir, Peygamberimizin Gölgesinde Son Türkler, İstanbul 1974, sayfa 177. Fahrettin Paşa, din aşkına gelmiş, genel gidişe ters düşen bir tutum içine girmiştir. Anadolu elden giderken o kutsal savaş bayrağı açmıştır. Şerif Hüseyin'e karşı Medine'yi savunmak için direnir. İstanbul'un buyruğuna, yanındaki genç subayların uyarılarına aldırış etmez. Peygamberin gölgesinde direnir. Anlamını yitirmiş olan bu direniş 2 ay kadar sürer. Sonunda Fahrettin Paşa 10 Ocak 1919 günü İngilizlere ve Araplara teslim olur. Savaş tutsağı olarak Kahire'ye götürülür. Orada 7 ay kadar tutuklu kaldıktan sonra yaveri Şevket Ziya Bey ile birlikte 5 Ağustos 1919 günü Malta'ya sürülür. Adada kendisine verilen sürgün numarası 2752'dir. F.O. 371, 4175, 170, 560. 3. ayrımın sonu, sayfa 46.